huzur arayan topraklar. Merhaba sevgili dinleyenler. Bir hafta aradan sonra Huzur Arayan Topraklar programında yeniden sizlerle birlikteyiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesimizin sizlere ulaşmasını sağlayan teknik yönetmen Burak Kararoğlu, yapım yardımcısı Nilgün Yıldırım ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Ankara'dan güzel bir gün dileklerimizle başlıyoruz programımıza. Bu programda Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelere değineceğiz. Bu gelişmelerin ülkemizin güvenliğine etkilerini konuşacağız. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince bize soru, görüş ve önerilerinizi 0090 312 463 34 19 0090 312 463 34 21 nolu telefonlardan ulaştırabilirsiniz. Tekrar edelim, telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 0090 312 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ortadokudahuzur@trt.net.tr. Bu programda iki telefon bağlantımız olacak. Irak ve Suriye'deki gelişmelerin Türkiye dış politikasına etkilerini Sayın Profesör Doktor Tayyar Arı bizlere değerlendirecek. Irak Türkmenlerinin durumuna ilişkin değerlendirmeleri de Profesör Doktor Mahir Nakip'ten alacağız. Stüdyoda ise değerli konuğumuz Sayın Profesör Doktor Oya Akgönenç Muhisettin'le birlikteyiz. Konuğumuz Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı günler olsun.
Teşekkür ederiz. Devletin varlığını koruması ve sürdürebilmesi açısından içsel ve dışsal tehditler önemli. Güvenlik içerisinde olmak geçmişte ülke topraklarının savunulması ve ülkenin bekasının sağlanmasına yönelik askeri faaliyetlerin icrası olarak anlaşılıyordu. Ancak günümüzde güvenlik askeri boyutuyla birlikte siyasi, ekonomik, kültürel ve teknolojik boyutlara da sahip. Bu bağlamda komşularımız Irak ve Suriye'de yaşananlar neredeyse birleşik kaplar gibi birbirini etkileyen gelişmelere sahne oluyor. Yaşananların Türkiye'ye yansımasını çok boyutlu. Yani bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ekonomik ve sosyal maliyetler var. Bunların yanı sıra siyasi ve güvenlik maliyetleri de gün geçtikçe artıyor. Sayın Akgönenç, isterseniz sınır komşumuz Suriye'deki iç savaşın Türkiye'ye güvenlik maliyetleriyle başlayalım. Suriye'de çöken devlet sisteminin yarattığı otorite boşluğu nedeniyle ortaya çıkan terör tehdidi, Fırat Kalkanı operasyonu ve Suriye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerinizi alalım.
Efendim, hayırlı günler dileyerek söze başlamak istiyorum. Türkiye ve Orta Doğu fevkalde zor ve sıkıntılı bir dönemden geçmektedir. Yani her zamankinden daha fazla bir dozda bunu hissediyoruz. Şöyle düşünelim, bir evimiz var. Evimizin etrafındaki alanda hem kavga kıyamet kopuyor hem yangın çıkmış. Ve bu yavaş yavaş bizim evin bahçesine yaklaşmış. Neredeyse duvarı aşmış. Ve biz bu ara acaba hangisine müdahale ederek bunu yavaşlatabiliriz? Kendi topraklarımızı, evimizi nasıl koruruz? Bunun telaşındayız haklı olarak. Şimdi hiçbir şey yapmazsak da sadece felaketi seyretmiş oluruz. Yani öyle bir lüksümüz de yok. Yani kenara çekilip de sadece uzaktan seyredelim, yok. Çünkü tehlike üstümüze geliyor. O halde ona karşı mutlaka bir şey yapılmalı. Şimdi bu düşüncelerle hareket ettiğimizde savaşlar da değişti. Eskiden ordular gider belli bir yerde çarpışır. Onun sonuçlarına gerisi katlanırdı. Şimdisi öyle bir şey yok. Savaşların içinde tümüyle bütün siviller de var. Şehirler de var. Yani savaş her yerde var. Sadece belli bir yerde değil. Bütün sata yayılmış. Ve savaşların değişimi tip de değiştirmiş. Yani eskiden belli silahlar, belli bombalar yasaklanmıştı. Halbuki şimdi hepsini kullanıyorlar.
Evet, geçen.
Yasak olanları da kullanıyorlar. Ve dediğiniz zaman, yani bunun için çok sıkıysan yakala, gerekli yerde mahkemeye götür. Yani öyle bir hava içindeler ki nasılsa ben yapacağımı yapacağım. Yaptıktan sonra sen istediğin kadar, sonsuza kadar bunun üstünde ağlayabilirsin. Bu aynı zamanda şöyle bir şey de gösteriyor. Vicdan muhasebesi dediğimiz olay da maalesef çok kötü bir noktaya kadar ulaşmış. Yani artık mantık da, vicdan da, insaf da, insanlık da bunlar tamamen geriye itilmişler. Ortada kalmış güç ve kim kazanacak? Şimdi bir başka yönü gene değişen savaşların, bu bütün kesimleri aynı anda etkiliyor. Yani anneyi, babayı, çocuğu, efendim kadını, erkeği.
Cephedeki askeri.
Evet, yani eskiden sadece cephedeki asker derdik, şimdi herkes. Böyle olunca şimdi Suriye'de 5,5 yıldır devam edip artık 6. yılına doldurmak üzere. Bu savaş böyle bütün içten Suriye'yi yedi bitirdi. Fakat Suriye'nin etrafına da artık taştı. Suriye'nin içindeki 8-9 değişik grubun bir türlü hiçbir şekilde anlaşmaya varmaması bu ortamda yeni yeni terör gruplarını ortaya çıkarttı. Terör grupları da işte bu değişen savaş sisteminin içinde yeni bir grup. Eskiden düzenli ordularla savaşılırdı. Hadi bilemedin çetelerle savaşılırdı. Şimdi ise aklına gelebildiği kadar küçük gruplar aklına esen terörist olabiliyor. O kadar labali ve o kadar tehlikeli bir duruma geldi.
Evet, Türkiye önlem olarak bir operasyon başlattı. Ancak bu süreç Suriye'nin geleceğini nasıl etkileyecek Sayın Akgönül?
Şimdi bu geleceğini etkilemesi için bizim hareketimiz kadar oraya müdahil olan Rusya, ki Rusya'nın çok büyük ölçüde payı var, Amerika ve bir de hani biz yardımcı olacağız diyerekten oraya gelen 60'ın üstünde devlet de var.
Evet.
Halbuki bunların hepsinde kendi hesapları var. Bir Fransa'nın, bir Almanya'nın, bir Portekiz'in, bir Hollanda'nın hepsinde hesapları var. Bunların ileride şeyi nasıl olur? Çok tehlikeli. Suriye'nin birçok parçalanmaya doğru gidişi şeklinde düşünebiliriz. Yalnız çok enteresan bir soru sordunuz. Türkiye'nin bu müdahalesi dediniz. Fırat Kalkanı evet. Kastediyorsunuz. Türkiye her şeye rağmen bütün müdahil olan grupların içinde en etkin olabilecek olan bir gruptur. Dolayısıyla olaya yakınlığı, komşuluk mesafesi, 900 kilometrelikli bir sınırın mevcudiyeti falan derken Türkiye'nin oradaki etkisi öbürlerinden kat be kat üstündür. O halde şimdi Fırat Kalkan'a geldiğimizde zaten isim de bir kod veriyor. Biz sadece bir kalkan vazifesi görerekten zayıf olan, daha önce zayıf olan yerel güçlere destek veriyoruz. İşte bunlar Türkmenler, Araplar, bunlar bu çeşitli teröre karşı mücadele ediyorlar. Ama ileride bir tarihte Türkiye'nin de bizzat onun içinde mücadele etme durumu olabilir gelişmelere bağlı olarak.
Evet. Diğer bir güncel konu Irak. İsterseniz Irak'la devam edelim. Irak'ın Amerika ve İran'dan aldığı destekle Türkiye'yi Musul operasyonunda istemediği açıklaması, başka üssüyle ilgili tartışmalar ve Irak'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı şikayet başvurusu geçtiğimiz günlerin gündemi işgal eden konularıydı. Bugün Musul ne yazık ki parçalanmışlığın ve çıkar mücadelesinin yaşandığı bir yer. Musul'un DAEŞ'ten kurtarılmasından sonra yaşanabilecek güvenlik sorunlarını nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Akgönenç?
Ben müsaade ederseniz hemen burada iki şeyle başlayacağım. Birincisi ne dedik? Siz şöyle dediniz. İşte Türkiye'ye karşı bir istemezlik havası evet. yaratıldı falan. Dinleyicilerimize en başta bu noktayı aydınlığa kavuşturmak, netlik vermek istiyorum. O da şudur. Bir kere bunu söyleyenler orada Amerika'nın kullanmakta olduğu Kürt gruplarıdır. Yani bütün Kürtleri de aynı kefeye koyamıyoruz. Onlar da farklı olabiliyorlar. Fakat Amerika'nın Irak'ı işgal ederken kullanmış olduğu bir gruplar vardır. Bunların başında Şiiler gelir, ikincisi de Kürtler gelir. Ve ne yazık ki bugün en büyük problemi de Şiilerle Kürtler çıkartmaktadır. Çünkü Şiilere olan, yani Amerika resmen Şii mezhebini kullanmıştır öbür tarafa. Mesela Saddam daha çok Sünni olduğu için, onu yenebilmek için. Fakat bu ne yapmıştır? İran'a olan kapıyı açmıştır. Bugün inanamayacağınız kadar çok İranlı hem Irak'ta hem Suriye'de faal bir şekilde çalışmaktadır. Hem asker olarak hem ajan olarak her konuda. Demek ki burada bir yanlışlık yapılmıştır. Hangi konuda? Orta Doğu'daki dengelerin bozulması konusunda. İkincisi de Kürtlerle yapılmıştır. Aşırı bir şekilde belli bir gruba destek verilmiştir. Bu sefer onlar hak ettiklerinden daha çoğunu elde etme hevesine düşmüşlerdir. Halbuki Irak'ta Türkmeni de var, efendim Arabı da var. Aslında bir Arap ülkesidir Irak. Evet. Diğer gruplar var. Fakat bunun içinde bulunan ve onun bir kısmı olan küçük grup hepsinden daha üstün olduğum zahabına kapılmıştır. Bu da Amerika'nın yardımıyla olmuştur. Şimdi bunun uzantısı da fenadır. Çünkü bunun uzantısı Türkiye içine giren PKK'dır. Bunun uzantısı PYD olarak Suriye'de harekete geçmektedir. Şimdi bunlar aslında 100 senelik hayallerini hazır Amerika buradayken, hazır İran'da bize biraz yardım ediyorken bunu yaptık, yapmasak bunu kaçırdık diyerekten.
Musul'un kurtarılması, sözünüzü kesiyorum özür dilerim. Musul'un kurtarılması, DAEŞ'ten arındırılması güvenlik sorunlarını daha da mı büyütecek?
Öyle daha da görünüyor? Büyütecek. Çünkü garip bir durum var ortada. Bu ilk defa Suriye'de kendini gösterdi. DAEŞ dediniz. DAEŞ'ten kurtarıyorlar. İyi de DAEŞ kim diye sorduğunuz zaman orada kocaman bir muamma var. Yani bilinmeyen bir soru işareti. Bu DAEŞ'in kim olduğu, bu kadar parasını nereden geldiği ve ondan sonra bu kadar silahı nasıl ele geçirdiği. Asıl önemlisi DAEŞ her yenildiğinde bıraktığı yer ya PYD'nin ya PKK'nın eline geçiyor. İşte tehlike orada.
Evet. Yeni güvenlik anlayışına uygun olarak Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler Amerika, Rusya, İran'la ilişkileri öne çıkarıyor. Bunu diğer bölge devletleriyle ilişkiler, uluslararası sistemin yaklaşımı ve NATO'nun Suriye stratejisi gibi konular izliyor. Sorun boyutlu ve çatışan çıkarlar söz konusu. Suriye ve Irak'taki gelişmelerin Türk dış politikasının etkilerini değerlendirmek üzere bir telefon bağlantımız olacak. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Tayyar Arı telefon attığımızda. Merhabalar.
Merhaba, iyi yayınlar.
Suriye ve Irak'taki...
Oya hocama da selam.
Sağ olun efendim, selamlar olsun.
Suriye ve Irak'taki gelişmeler Türk dış politikasına nasıl yansıdı, yansımaya devam ediyor Sayın Arı?
Demin konuşma, Oya Hanım da ifade ettiği gibi bölgede maalesef Arap Baharı'ndan sonra süreç farklı bir noktaya doğru kaydı ve artık eski Irak ve eski Suriye değil, bölgenin giderek daha çok kaosa sürüklendiğini görüyoruz. Yani Türkiye'nin buradaki temel kaygısı bölgede daha küçük parçalara ayrılmaya yönelik bir politika izleniyor. Yani bölgede etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden çok parçalı bir yapının oluşması amaçlanıyor gibi bir kaygı var, bir endişe var. Bu biraz endişe olmaktan da çıktı. Dolayısıyla Türkiye bölgenin istikrarını ve tek parça olarak kalmasını istiyor. Yani Suriye'nin tek parça, Irak'ın mümkün olduğu kadar tek parça olarak devam etmesini. Bu bölge istikrarı ve Türkiye'nin istikrarı açısından çok önemli. Türkiye'nin bütün izlediği temel dış politikanın temeli bu. Bunu Rusya ile ilişkilerinde de önceliyor, İran'la ilişkilerinde de. ABD'den de bunu istiyor aslında. Yani ne olursunuz Suriye'de istikrarı koruyalım, statikoyu koruyalım. Yani Suriye parçalanmasın, tek parça olarak devam etsin. Aynı şekilde Irak'ta da. Musul operasyonundan sonra da bir amacımız olsun. Bu amaç Irak'ın istikrarı olsun, Irak'ın tek parça olarak kalması olsun. Ne olur lütfen Musul'u yeni bir Irak haline getirmeyin, yeni bir Suriye haline getirmeyin. Yani Musul'u da parçalamayın. Dolayısıyla buna yönelik politikalara karşı da Türkiye hazırlıklı. Bu doğrultudaki politikalara karşı hazırlıklı. Tüm girişimlerini buna yönelik yapıyor. Yani işte sınıra kuvvet kaydırmasındaki temel neden, Başika'daki var olmanın temel nedeni, Fırat operasyonunun, Fırat Kalkan operasyonunun temel nedeni, Membiç'i Elbab'ı almak ya da kontrol etmek istemesinin temel nedeni tümüyle bu. Yani Türkiye hep söylediğimiz gibi aslında hiçbir ülkenin toprağında gözü yok ama şartlar o kadar değişti ki ve değişmeye doğru gidiyor. Yani neredeyse bölgede sınır falan kalmayacakmış gibi bir endişe var. Dolayısıyla durum durum pek iç açıcı gözükmüyor Türkiye açısından ve Türkiye'nin temel endişesi bu. Bunu olabildiğince diplomatik yollarla ve gerektiğini askeri tedbirlerle önlemeye çalışıyor bu gidişi. Yani yapabilirse bunu yapacak. Türkiye'nin bütün diplomatik girişimlerin arkasına yatan temel endişe bölgenin istikrarının korunmasıdır. Bölgenin etnik veya mezhebi anlamda çatışmalara sürüklememesi, Şii-Sünni çatışmasının derinleşmemesi, PYD-PKK üzerinden bölgenin terörize edilmemesi ve buna yönelik olarak ortak tedbir alınması. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde, diplomatik faaliyetlerinde, Akar'ın olsun, Fidan'ın Rusya'ya gitmesinde, İran'la son zamanlar biraz daha yakınlaşma veya bir ortak dil bulma çabasında veya ABD'den temel isteğinde bu endişe yatıyor. Ama ben bu konuda özellikle ABD'nin farklı bir politikaya doğru odaklandığını görüyorum. Bu da bölgenin çok daha yönetilemez hale gelmesi ve parçalanması ve istikrarsızlığın sürekli hale gelmesi ve bunun da bölgenin diğer ülkelerine yayılması ve domine etkisi yapması. Yani bölge Suriye ve Irak ve Yemen'den sonra bu parçalanmanın zaman içerisinde nasıl olsa her halükarda biz bir şey yapmasak bile Suudi Arabistan'ın yayılacağını, Türkiye'ye yayılacağını, İran'a yayılacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla yani ben biraz daha bu yönde şöyle bir ifade kullanacağım. Yani kendi başkentlerinde çok rahat artık kahvelerini yudumlayarak oturabilirler. Yani bu bölgeyle ilgili artık bir kaygıları olmayacak. Çünkü bu savaşan aktörler, bu parçalı yapı her halükarda onlara ihtiyaç duyacak. Evet. Birileriyle bir diğeriyle mücadele ederken onlar da kolayca buraya müdahale etme imkanı bulacaklar.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Tayyar Arı. Son bir cümleniz mi vardı? Alalım.
Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin tüm bu gidişatı durdurmaya yönelik bir dış politika izlemeye çalıştığını söyleyebilirim.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Oya Akgönel, Suriye İç Savaşı ve Irak-Musul Operasyonu, komşu olmayan devletler, uluslararası kuruluşlarla ilişkimiz konusunda sizin eklemek istediğiniz var mı?
Birkaç cümle ekleyeceğim, o da şudur. Tayyar Bey'in de dediği gibi, yani bir tarafta Türkiye, orada istikrarın devamı bir, ikincisi de hudutların bütünlüğü, yani ülkenin parçalanmamasını istiyor. Yani düşünün, bir duvar yıkılmak üzere biz mütemadiyen oraya destek koymaya çalışıyoruz. Bu duvarı muhafaza edelim, bu bina yıkılmasın diyoruz. Ötekiler de ellerinden geldiği kadar şu kirişi çekelim, şu tuğlayı atalım. Yani acayip bir yıkma telaşı içinde. Yani Amerika'nın bu psikolojisini çok iyi incelemek lazım. Neden dünyanın her tarafına gidip özgürlük, barış, hürriyet getirdim diyen bir ülke bundan 50-60-70 yıl sonra belki de dünyanın en çok yıkımını yapmaya hazır bir ülke haline geldi. Evet, evet. Ve Orta Doğu'da arkasına bıraktığı o karmaşada sadece birkaç devlet faydalanacak. Bunun başında İsrail gelecek. Arkasından kurmak istediği Kürdistan gelecek. Peki ama daha sonra ne olacak? Onu asla düşünmeyen son derece kısır bir yaklaşımla o bölgeye yaklaşmaktadır.
Evet. Irak Türkmenlerinin durumu Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir başka önemli sorun. Tarihsel süreçte bölgenin en önemli unsuruyken bugün azınlık durumunda ifade edilen Türkmenlerin gelişmelere ilişkin de kaygıları var. Bu konuda Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Başkanı ve Kerkük Vakfı Sözcüsü Sayın Profesör Doktor Mahir Nakip'ten bilgi alacağız. Sayın Nakip telefon attığımızda bizi bekliyor. Merhabalar.
Merhaba efendim.
Irak'taki son gelişmeler Türkmenleri nasıl etkiledi? Telafer'in geleceği konusunda değerlendirmeleriniz nelerdir Sayın Nakip? Siz bölgeye sık sık gidip geliyorsunuz. İzlenimlerinizi aktarır mısınız?
Şimdi zaten bütün taraflar özellikle DAEŞ Irak'a girdikten sonra en çok zararın Türkmenlere olduğunu hususunda müttefiktirler. Şu anda nüfusları 2-2,5 milyon civarında olan Türkmenlerin aşağı yukarı 500 bini mülteci pozisyondadır. Ve bu 500 binin aşağı yukarı da 400 bini Telafer Türkmenlerinden oluşmaktadır. Telafer hakikaten mağdur ve kimsesiz bir şehir haline geldi. Musul işgal edildikten sonra DAEŞ tarafından 3 gün sonra Telafer işgal edildi. Stratejik öneminden dolayı herhangi bir yeraltı kaynağı yoktur. Ama şehir halis mulis Türkmen ve tamamıyla homojendir milliyet yönünden. Mezhep yönünden %50 Sünni Şiiler arasında bölüşülmektedir. Dolayısıyla Daesh oraya girdiği zaman ilk hedefi Şiiler oldu. Ve maalesef de Kürt yönetimi Şiilerin güneye göçmesi için ellerinin gelen her türlü kolaylığı gösterdiler. Sırf bölgede kalmasınlar diye. Ve şimdi dolayısıyla şehir hakikaten tehlike halindedir. Türkiye bunun da farkına vardı. O Büyük Ortadoğu projesi içerisinde yani Telafer adeta bir çıvan başı gibi duruyordu. Sebebi de Telafer Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıkta. Diğer taraftan da Telafer ile Kerkük arasında aşağı yukarı 200 metre veya 180 kilometre yakın bir mesafe var. Dolayısıyla kapı gibi bir yerdir, bir açılış noktasıdır. Hem Sünni Arap bölgesine hem de Türkmen bölgesine. O bakımdan Türkmenler Telafer'e çok önem vermektedir ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşed Salih'i de elinden geldiği kadar bu Şii kesimlerle Sünni kesimler arasında bir barış sağlamaya çalıştı. Ancak çok başarılı olamadılar çünkü hakikaten uluslararası güçler bir hayli rol almakta bu hadiseler içerisinde. Ve her nedense dünya da Telafer'i görmezden gelmektedir. Amerika Temsilciler Meclisi Musul hakkında bir rapor hazırladı. Telafer'in adı bile telaffuz edilmiyor. Kürt yönetimi olsun, Bağdat yönetimi olsun. Türkiye Telafer'e önem verdikten sonra Telafer'in adını telaffuz etmeye başladılar. Bereket ki Türk Silahlı Kuvvetleri sınıra askeri yığınak yaptı ki dün Başbakan İbadi Telafer için biz hassasız. Türkiye ile savaşmak istemiyoruz. Aynı hassasiyeti biz de Telafer'de gösteriyoruz gibi bir demeç verdi. Kısacası şu anda Türkmen meselesi aslında her ne kadar Kerkük odaklı bir mesele ise de fakat şu anda Telafer odaklı gibi görünüyor. Ayrıca Telafer'i tek başına da ele almamak lazım. Musul'dan Telafer'e uzanan yine 60 kilometre bir mesafe var. O yerleşik düzen tamamıyla Türkmenlerden oluşuyor. Ayrıca Telafer'den Sincar'a kadar olan kısım da yine büyük kısmı Türkmenlerden oluşuyor. Ve Sincar Dağı'nda da PKK ile PYD yuvalanmış durumdadır. Dolayısıyla Telafer şu anda hakikaten Musul'dan sonra hatta Musul kadar önemli bir şey olarak, bir Orta Doğu'nun meselesi olarak önümüzde durmaktadır.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz Sayın Mahir Nakip.
Rica ederim.
Sayın Akgönenç, sizin bu konuda eklemek istedikleriniz varsa alalım isterseniz. Ardından da Irak'ın anayasal yapısı ve gelişmelere dönelim.
Irak... Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Elbette, o da şudur. Telafer'in önemi stratejik bir önemdir. Ve dünyanın buna önem vermemesi de kasıtlı olarak yapılan bir hani ısrarla diğer tarafa bakmak politikasıdır. Çünkü buna önem vermedikçe, başka şeylerle meşgul oldukça burası korunaksız bir bölge olarak bırakılıyor ve burayı ele geçirmek isteyen gruplar da rahatça hareket edebiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin mutlak surette buraya çok daha ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Özellikle de Sincar'ı göz önünde tuttuğumuz zaman.
Evet. Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor Sincar'daki PKK varlığı.
Evet.
Çok az zamanımız kaldı ama Irak hükümetiyle Amerika liderliğindeki koalisyon ilişkisi, Musul'dan kaçan Daesh militanlarının Suriye'ye geçmesi ve Rusya'nın Suriye-Irak sınırına ilişkin açıklamaları önümüzdeki günlerde Türkiye'nin güvenliğine dair neleri işaret ediyor diye sormak
Efendim,
istiyorum.
Efendim şimdi bunlar sağdan sola, soldan sağa kaçıp duruyorlar. İlk defa Irak'ta başladılar, Suriye'ye geçtiler. Suriye'den buraya Irak'a saldırdılar. Şimdi gerisin geriye. Ve şimdi bir bakıma böyle bakarsanız eğer bir grup Suriye'ye yardım etmek istiyorsa ki Ruslar bunu açıkça söylüyorlar. Haklı olarak diyecekler ki biz de müdahil oluruz ve buna mani oluruz. Fakat tabii onlar kendi aralarında ne yaparlarsa yapsınlar. Biz kendimizi düşündüğümüzde bu sürekli mobil güç iki taraftan da sıkışınca ister istemez Türkiye'ye doğru kaçar. İşte biz onu önlemek zorundayız. Böyle geçiş yaparken eğer buna mani olunursa o sinerji bir yere kendisini odaklayacaktır. O da Türkiye olabilir. Şimdi bu tamamen bir bahane olarak da kullanılabilir. Efendim biz kaçıyorduk da geldik de yani size bir şey yapmak istemiyorduk gibi laflarla. Halbuki hedef Türkiye'yi şöyle veya böyle bu sıkıntının içine çekmektir. Şimdi Türkiye'nin durumu zor. Bir, savaşın içine girmek istemiyor. İki, oradaki grupların neler yaptığını gördüğü için onları önlemeye çalışıyor. Üçüncüsü, Türkmenleri korumaya gayret ediyor. Yani Türkiye hakikaten şu anda üçlü dörtlü bir rolü yerine getirmeye çalışıyor. Fakat bu sürekli hareket halindeki DAEŞ'in mutlak surette çok dikkatli olarak takip edilmesi lazım. Ben gene söylüyorum, DAEŞ'in arkasında kimin olduğu belli değil. Özellikle de Amerika'nın Türkiye'ye karşı gösterdiği lakaydı. Çünkü şu anda Amerika'nın oradaki adamı Kürtler. Oradaki adamı PYD ve bunu da söylüyor. Clinton bile söyledi. Ben başa geçince silah yardımı yapacağım dedi. Hiçbir şey hesaplamadan, Pentagon'a sormadan. Dolayısıyla Türkiye Amerika'ya da güvenemez. O halde Türkiye nereye güvenecek? Sadece kendine güvenecek. Dolayısıyla bizim içerideki siyasetçilerimizin hangi partiden olursa olsun olayı çok daha iyi anlamaları ve bunun bir memleket meselesi olduğunu, sadece bir partinin siyaseti değil bir memleket güvenlik meselesi olduğunda birleşerek hareket etmeleri gerektiğine inanıyorum efendim.
Evet, konuyu bütünsel olarak bağladınız. Süremizin de sonuna geldik. Teşekkür ediyorum Sayın Oya Akdeneç Muhisettin. Evet, konuklarımız oldu. Stüdyoda Sayın Profesör Doktor Oya Akgönenç ile beraberdik. Sayın Profesör Doktor Tayyar Arı ve Profesör Doktor Mahir Nakip'ten telefonla bilgi aldık. Konuklarımıza teşekkür ediyorum. Veda zamanımız da geldi. Gelecek hafta aynı gün ve saatte huzurun gelemediği toprakları konuşmaya devam edeceğiz. Yeniden birlikte oluncaya kadar bizden, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ayrılmayın. Mutlu ve esen kalın.
Huzur arayan topraklar.